Ayrım 21, Kuzgunlar ve Leşler, 2. cilt, Erol Toy, sayfa 312. Eyalet eyalet, il il, sancak sancak ilerledikçe mehterin sesi gümbür demekte. Reftimi bürdüm, dağı tüy bürdüm, vadi be vadi, sahra be sahra. Ve ordu vadiden vadiye, menzilden konağa, derbentten geçide durmaksızın şişen bir körük gibi genişleye genişleye ilerlemesini sürdürüyordu. Rüstem Paşa atının üstünde serdar otağından serdar otağına durmaksızın buyruklar yağdırıyordu. Anadolu beyler beyisi, Rumeli beyler beyisi, ağaları vezirleriyle her il sınırında açılan sancakların altında durmaksızın derneşen bir kitle adım adım yürümekte. Her kıvrımda bir sancağın, bir tuğun ucu görünüp, atlısı yayası, şişen, genişleyen ve büyüyen ırmağa dalan dereler örneği ordunun içinde yitivermekte. Her sabah tekmil getiren ağalar sayının biraz daha kabardığını bildiriyorlar. Mehter dövülüyor, mola veriliyor. Önden seyirten ocak kazanı daha molaya varıldığında taze yemekleri karavanalarına boşaltıveriyor. Koca kazanlarda yüzlerce koyun kaynamakta. Kervanlar durmaksızın un, şeker, peynir, yağ taşımakta. Çuvalları tulumlar, tulumları bozulan bahçeler izlemekte. Her şeyin bedeli zamanında ödenip bir sonrakinin iştahı ağızları sulandırmakta. Voyvodalar, sancak beyleri, zaimler ve sipahiler dirliklerinin gereği atlı sekbanlarını donatmaktalar. Ve Rüstem Paşa atının üstünde kaynanasının buyruklarını düşünmekte. Düşündükçe bir türlü açık seçik bulamadığı yolla durmaksızın başı ağrımakta. Kavuğunun altına çektiği bir çatma ile durmaksızın beynini sıkmakta. Nice bir oyun düzmeli ki bu işi gerektiğince söküp atmalı sorusuna durmaksızın yanıt aramakta. Ve yazık ki durmaksızın bulamamakta. Hiçbir iş görmeden varır, tahmas bu ezer dönersek, onca ettiğimiz düzen neye yarayacak? Malide Sultan'ın buyurdukları gibi gerçekten asker arasında söylenti olsaydı. Birden durakladı. O duraklayanda mehter ve orduyu Hümayun duraklayınca yeniden yürüttü atını. Kavuğunun altındaki çatmayı çekti çıkardı. Günlerdir çatlayacak gibi ağrıyan başı birden dingin ve uçuşan düşüncelerin kıvancından yenileni vermişti. Olsaydı, oldurmak senin ödevin değil mi Rüstem Paşa? Neci, nice bir serdarsın ki askerliğinle dilediğince oynamayasın. Osmanlı'nın tüm gücü ellerine verilmiş, onu dilediğince çekip çevirmek üstüne ödev değil midir? Ödevdir ki, hem de nasıl? Bak hele, tehlikelidir diye bir türlü başımızın gerisinden çekip çıkaramadığımız bu düş ağrıtırmış başımızı. İşte bitti ağrı, biten de tehlikesine göğüs germek gerek. Olmayanı oldurmak ödevimiz değil mi? Nice bir düzenledik bu seferi. Tahmasp'ın haddi mi Fırat berisine gelebilmek? Fırat'ı kov yana. Bizim İskender Paşa'mız varıp kırmasa kasabalarını, öç almaya bile olsa Tebriz'den ödeye gelebilir mi? Nice bir geldi. Varıp vuran, koyup çekilen de neden izlemesin? İşte bu da öyle bir oyun Rüstem Paşa'm. Valide Sultan'ın buyurdukları gibi, ya tam oynanacak ya da yitirilecek kelleler ve dahi mal mülk. Öyleyse davran. Aksaray'dan öteye geçmeden bunu yapabildin mi? İş oldu bitti. Mola yerinde atından indi. Birden yüzü gülmeye başlamış, çevresindekilere takılmaya durmuştu. Serdar'ın coşkusu tez zamandan dalga dalga kitleye yayıldı. Yemekler kıvanarak yenildi. Mola zamanından yararlanıp oyuna durdu sipahiler yöre yöre. Gece karanlığında otağına topladığı kölelerinden üçünü iç bölmeye götürdü Rüstem Paşa. Soyunup dökündürmeye sıvanacakları sırada durdurdu. Bağdaş kurdu yatağının üstüne. Yanına çağırladı ayakta saygın duranları, oturmaya zorladı. Gözleri yerde dizüstü çökerttikten sonra, ''Siz ki oğullarım yerine mahremlerimsiniz.'' diye söze girdi. ''Kendimden öte güvenirim size, o yüzden çağırdım. Çok mahrem bir vazife vereceğiz.'' Altından ancak siz kalkabilirsiniz. Asker arasında bazı söylentiler var imiş. Kaynağını öğreneceksiniz. Kimden çıkmakta, nereden gelmekte? Denilmekteymiş ki Efendimiz Hazretleri kocaldı. Kendisi sefere çıkamaz olup birinci vezirini serdar tayin eyledi. Öyle olacağına 40 yaşında tuvana bir şehzademiz vardır. Tuğ çekip otağa otursa, padişah da kocalığını Edirne saraylarında niyaz ile geçirse hak değil midir? Bilmekte misiniz? Köleler efendilerinin dediklerini bir bir yinelediler. Bir söylenişte ezberlemeleri hoşuna gitti. Her birinin sırtını sığazladı. İyi ve dahi kötü günde güvenilirliğinizi kanıtladınız. Söylenti buymuş. Varıp önce sipah arasında ağız arayın. Elbette söylentinin sahibi kendini gizleyecek. Siz ilkin yinelerseniz katılıp katılmamasına göre suçlu olduğu ortaya çıkar. Sipah giyinin, dolanın, sonra değişin. Yeniçeriye soyunup bir de onların arasında gezinin. Gerçi onlardan eminiz. Ola ki kişinin emin bulunduğu yerden kaynaklana fesat. Boş komaya gelmez. Kulluk görevimiz bize ağır yükümler getirmekte. Bir iyice araştırın. Size Aksaray'a deyin izin. Söylenti gerçekse öteye varmak yanlış. Ötesi Sultan Mustafa'nın koyağı. Ordu elden gider ki sorunumuz büyük olur. Köleler ağızlarını açmadan efendilerini dinliyorlardı. O sözlerini bitirir bitirmez ayaklarını öperek doğruldular. Her biri otağdan sessizce çıkıp kul obalarına girdiler. Pusatlarını değiştirdiklerin lehin dirlik erlerinin arasına dağılıverdiler. Bikon baronluğunun özel topraklarına girdiklerinde şatodan bir atlı birliği koptu. Atlılar yaklaştıkça günün yorgunluğundan ağırlaşan adımları hızlandı hasta taşıyıcıların. Aydın öndeki atın dizginlerine sıkıca yapışarak huysuzlanmasını engelledi. Yarı yolda korucular dizgin kasıp atlarını durdurdular. Gelenlerin arasında baronlarını tanır tanımaz atlarından yere atladılar. Komutan tümünü saygıyla selamladıktan sonra "Barones rahatsız efendiler," dedi. "Haberiniz acıysa karanlığı bekleyelim." Haber Adem'ine göre tat verir yanıtıyla gülümsedi boğa. Kimi ölümü acı sayar, kimi kurtuluş. Kimi yaralanmadan gocunur, kimi yaralanmamadan. Bu arada Arma'nın inlemesi tümünü irkiltti. Baronlarının sağlığından duydukları kuşku geçiverdi. Atının dizginine yapışmak istedi komutan. Aydın'ın dik bakışlarıyla durakladı. Komutanın üstünden kayan gözleriyle boğaya baktı Aydın. Bırak buyruğu, gözlerinde yansır yansımaz dizginleri aktardı. Sağ olun dedi komutan, zahmetleriniz ödenmez. Genç korucumuzu tanımamaktayız. Genç korucunuz yenilerden dedi çolak. Az dahi biz de sizi tanıyamayacaktık Monsieur Richard. Gelişmiş değişmişsiniz. Ustalar böyledir efendim diye yanıtladı gülerek Richard. Eğittiklerinin yaşlanmasına katlanmazlar. Yaşlılık değil seninki diye söze girdi kör. Haydut kovalayacağına yan gelip şaraplandığın belli olmakta. Az biraz seyirtirsen yakında tığ gibi olursun. Siz buyuran da durmak haddimiz olmamakta efendim. Sınayacağımızdan kuşkum yok. Yüzünüzü kara çıkarmamak amacıyla gerekirse iğne ipliğe dönmeye hazır olduğumu bilesiniz. Bak buna sevindik. Sanırdık ki koruculara buyruk verilip tutuklatılacağız diye alay etti boğa. Bir başınıza olsaydınız boğa efendimiz diye atıldı Richard. Belki erlerimizi bir sınavdan geçirmeyi kurardık. Ancak beşinize birliğim yetersiz. İlk eğittiğinizi unuttum sanmayın. Er odur ki kazanmayacağı kavgaya girmeye buyurmuştunuz. Şimdi bunca deneyimden sonra nice bir akılsız olayım ki buncacık yoksulla size karşı durayım. Arma'nın yeni bir iniltisi tümünü devindirdi. Komutan efendisinin bir an önce yerine yerleştirilmesi amacıyla gözlerinden izin alarak yola koyuldu. Atların ansız devinmesine komadı Don Pedro. Yavaş olalım dedi, sarsılmasın. Baş üstüne diyerek yumuşattı devinimini komutan. Sonra yaban yaban baktı Don Pedro'ya. Yumuşacık yürürlerken doktor musunuz diye sormaktan kendini alamadı. Pek uygulamam yoktur ama az biraz yararımız olur sanmaktayız diye yanıtıyla durakladı Pedro. Diler ve umarız ki olmuştur. Pedro'nun özveriyle kendini kıyıya çekivermesi şaşırttı Richard'ı. Gözlerinde soru işaretleriyle kocalara baktı. Onlar aldırışsız yürümelerini sürdürüyorlardı. Üsteleyip öğrenmeye davranırken bir sözlerini anımsadı. Kendini övene güvenme demişlerdi. Öylesi koftur, övmeyenden çekin. Bilisine ve dahi gücüne güvenmektedir. Gülümseyerek baktı Pedro'ya. Akdeniz'in en ünlü ve en bilgili doktoru olmasa Turgut Reis oğlu gibi sevdiği baronumuzu teslim eyler miydi? Benimki de soru mu? Düşüncesinin ardınca yürüdü. Onların at inip saygın yürüyüşe geçtiklerinde kuşkulanan soylularla serfler yol kıyısında saf olup selama durmuşlardı. Gelenin yaralı baron olduğu fısıltısı bir anda şatonun derinlerine değin ulaştı. Yaşlı barones hemen at çektirip karşı çıkmaya hazırlanırken hendeğin üstündeki köprüyü, geniş taş kapıyı açtılar. Mermer döşeli yoldan at binmeye uğraşan baronesin yanına ulaştılar. Boğa, veri ve solu şövalyelere taş çıkartan selamlarla baronesi hoşlarken Pedro içgüdüsüyle kutsadı. Aydın ne yapacağını bilmeyenlerin bakışıyla ellerini omuzlarında birleştirip eğildi. Barones binek taşından atladı. İlkin oğluna sarılmak istedi. İnleyince korkuyla durakladı, sonra teker teker her birine sarılarak öptü. Reis efendimize nice borçlu kalsam az dostlarım dedi. Hem yaralı da olsa oğluma hem size kavuşturdu beni. Sonra analığı ağır bastı yine, ağır mı? Tasalanmayasınız barones diye girdi solu. Bakıcısı eşsiz, Hızır aleyhisselam gibi el vurduğu yara sağılmakta. Uşaklarla hizmetçilerin dokunmasına komadan sediyi yüklendiler. Sarsmadan, inletmeden şatonun fayansları üstünde ayaklarını takırdata takırdata ilerlediler. Barones önlerinde yol göstererek seyirtiyordu. Ardı sıra goblen kapı duvarları mermer gülümsemelerine ulaştılar. Abanoz yatağın yüksekliği, üstündeki cibinliğin bürümcüğüne karışan oyma yatağın kabarıklığına bıraktılar hastayı. Don Pedro hemen sargılarını denetlemeye durdu. Şimdi yapılacak bir şey olmadığı kanısıyla başından ayrılırken, ''Az biraz bırakalım'' dedi, ''yol sarsmış olabilir, dinlenip toparlansın. Biz başında kalırız, acınızı anlamaktayız barones. Ne var ki ölüm yenildi, kendine gelmesini beklerseniz hastamız bakımından iyisi olur.'' Barones istekli gözlerle erenlere baktı. Onlarda da aynı kararı görmenin üzüncüyle sallandı bir an. Sonra kapıya yöneldi. Ardı sıra çıktılar. Baronesin oturma odasına ulaştılar. Yüksek Antakya kadifesiyle kaplı koltuklara oturdular. Kütahya çinisinden sürahilerde koşturulan şaraplar, Venedik kristali bardaklara boşaltıldı al al. Konukları ilk yudumlarını alırken, ''Anlatacaksınız değil mi dostlarım?'' sorusuyla acılı acılı baktı barones. ''Yiğit karısı, yiğit anası yiğitlikten yoksun kalsın düşünülmez.'' diye söze girdi veli. ''Gördüğümüzü anlatmak boynumuza borç. Baron yeğenimizle nice bir övünseniz az. Babasının yerini salt armı olarak değil, dövüş erdiğiyle de doldurmuş ki, çalap anasına ve dahi kralına bağışlasın. Eşi bulunmaz bir şövalye oğlunuz. Demek ki size yaraşır olduğunu gözlerinize kanıtladı. Ah baron sağ olmalı, bu sözleri sizin ağzınızdan duymalıydı ki. Baron karındaşımız sağ olanda bunları duymak amacıyla bizi mi beklerdi barones hatun dedi solu. Kendisi oracıkta olup gözleriyle tanıklık eylemez miydi? Savaşçı savaşçıyı eşinden iyi değerlendirmek de öyle ya. Bağışlayın şaşırdım birden, kimlerle birlikte olduğumu unutuverdim. Onun yitikliğinin ardından oğlum iniltilerle sedye içinde mumyalanmış gelince... Anda ki nice bir yiğitliğin harmanında savruldu. Ancak böyle bırakabildiklerinde kavgadan çekildi. Amiral Lagarde krala yiğitliğini yazıp atlı koşturdu. Biz ise anlatmaya neresinden başlayacağımızı bilmemekteyiz diye bakındı boğa. Sonra komutanın elinde buğusu tüten bir sürahiyle armanın yattığı odaya girdiğini görünce canlandı. En iyisi baştan anlatmaktır. Oh, sizden savaş öyküsü dinlemek kişinin gözlerini de gönlünü de coşturmaya yeter dostlarım. Başlarsanız ev sahipliğimizin gerekliliğini unutmaktan çekiniriz. Yorgunsunuzdur, açsınızdır. Önce bir dinlenin isterseniz. Yok dedi solu. Yoldaşımız yaraları tımarlamaktayken biz de öykümüzü tamamlarız ki akşam yemeğine herkes gönül rahatlığıyla otursun. Tımar mı? Yardım etseydim diye yerinden uğradı kadın. Gereksiz. Don Pedro ustamız yardım gereksinse buyruk verirdi diye kolundan tuttu veli. İstememekte ki tımarını bildiğince işleyebilsin.
Bir büyük doktor olmalı Don Pedro.
Ondan büyüğü tarih yaprakları arasında bulunur baronesim dedi boğa. Bir büyük bilgedir ki az biraz çabalasa Lokman'ın bulduğunu yeniden armağanlardı insanlığa.
Oh, sizinle olduğunda içim rahattı. Güvencenizle gönlüm daha bir kıvandı. Artık elimden kurtulamazsınız diyerek seslendi hizmetçisine.
Sesil, söyle bayanlara buraya buyursunlar. Konuklarımız şimdiye duymadıkları yiğitlikleri canlandıracaklar. Öğrensinler ki acılardan umut nasıl çekilip çıkarılmakta.
Cecil'in çıkmasıyla koca salonun dar olması bir oldu. Bir çırpıda ayaklarının ucunda uçuşan ipek yığınları dolduruverdi koltukları, hazaren sandalyeleri. Aydın ilk kez bunca soylu genç kızı bir arada görmenin coşkusuyla al al kesildi. Gözlerini ayaklarının ucuna çevirerek ustaların anlatımını dinlemeye hazırlandı. Ne var ki barones tek tek tanıştırmaya başladığından kararını tam uygulayamadı. İlkin onları tanıttı barones, önem verdiğini, üstün kişiler olduklarını vurgulayarak. Sonra çevre senyör ve kontlukların kızlarını, karılarını saydı ad ad. Tanışma biter bitmez kadınlar elleri kucaklarında gözlerini kırpıştırarak öyküye hazırlandılar. Kimin anlatacağını bilmediklerinden üçünü de sürekli göz altında tutuyorlardı. Buğa ilkin soluya, ardından veliye bakarak, "Destan anlatmak abdala vergidir ustam," dedi, "göster bakalım hünerini." Veli olmazlanacaktı. Baronesin gözlerinde yanıp tutuşan isteği içince başını salladı, dudaklarını yaladı. Tek gözünü de hafif kapayarak, "Cerbeden Bilece yelken bastık," diye anlatmaya başladı. "Liman çaşıtsız olmaz, onca kapattık. Kentten çıkışı, limandan yürüyüşü yasakladık. Ama kaçınılmazdır. Schalke'nin başkomutanı Darbe ile donanma reisi Dorya haberi aldılar. Alacakları bilindiğinden tam bizim istediğimiz gibi haberlendiler üstelik. Öylelikle bizi basmayı kurmaları kolaylaştı. Daha Amiral Lagarde ile buluşmadan basacaklardı. Eh, biz varıp Sardunya önünde ikiye ayrılanda tam yeridir dediler. Bir kanadını bastırdığımızda güçlerini kırarız. Bilmemekteler, Turgut Reis nice bir oyun düzmekte. Bizi ikiye değil, geceleri tüccar gemilerine göstermeden altıya bölmüş idi. Son parçamız ikiye bölünüp dişe gelir olunca, yem olunca yani baronesim, Dorya Reis İspenç galyonlarını salıverdi üstümüze. Salıvermesiyle bizim ardımızca derneşip gelmekte olanların arasında kaldılar mı kartal kafalı armadalar? Daha mahmuz vurup borda bordaya dövüşe tutuşmadan top gülleleri donanmayı Dorya'yı denize döküverdi. Askerleri yüzme bilmemek de olmalı. Derlediğimiz dökülenden pek az idi. Yelken basıp kaçmayı kuranları da biz ele geçirdik. Ve dahi vardık Korsika önüne. Varır varmaz da Amiral Lagarde ile buluştuk. Bizden aldığı haberi iyi değerlendirmiş. Gemi inip toprağa bindik. Ve dahi İspanyol'un paralı askerlerini sürdük attık adadan. Ölen öldü, kalanı bizim tutsaklığımıza çapul olarak Forsa'ya konuldu. Kale üstüne vardığımızda top gülleleri başımızın üstünde gezinmeye durdu. Bu senin oğlun, bizim yeğenimizle Aydın Levent'imiz seyirtip samanlı kapısının altına tünemişler. Nice gittiler, nice vardılar anlaşılası değil. Geceyi beklemişler. Bonofase kalesi korumaları karanlıktan yararlanarak saman devşirmeye çıkanda tümünü aklamışlar. Onların kılığında kaleye girmişler, sabahı beklemişler. Ondan ötesini gözlerimizle gördük. Daha tan yeri atıp savaş narası patlatılmadan ana kapı kulesinde bir kaynaşma başladı. Bizim gözümüz az biraz keskin olduğundan bakanda yiğitlerimizi tanıdık. İkisi bir ordu gücüyle bucurgat gözcülerini aşağıya savurtmaktalar. Yiğitleri böyle gören Levent öyle bir coştu ki ol varıp burcun altında bir iki verdi. Ne top güllesi, ne zift kaynağı, ne de tüfek kurşunu kâr etmemekte. Levent'in kapı önünde birikmesinden pirelenen İspanyol burca saldırıya geçti. Biz yüreğimiz ağzımızda heyvah demekteyiz. Heyvah ki gitti yiğitler. Meğer Armand yeğenimiz saldırıyı bizden önce görüp neylese beğenirsiniz. Bu cürgat mancınığına yürüdüğün deyip ipini kesmeye durmaz mı? İşte ne olduysa o an oldu. Tüfek kurşunu, ok ve dahi mızrak yağdı üstüne. Aydınımız kalkanıyla hem kendini savunmakta, hem saldırıyı durdurmaya devinmekte, hem de yeğenimizi korumakla uğraşmakta. Yiğit dediğin gerektiğinde 10 işi birden becermeli. Becerdi, hoşnuduz. Bu cürgadın ipi kopup şangır şungur kapı açıldığında yeğenimiz baygın düştüyse de Levent kaleye daldı. Dalanda doğru burca vardılar. Varan önüne duranı kırıp yaklaştığında Aydın oğlumuz baron yeğenimizi sırtına alıp göğsünü kalkan eğleyerek dövüşü sürdürmekteydi. Çalap da yiğidin yardımcısıdır. Onca kurşun, mızrak, ok ve dahi kılıç yarasına karşın Don Pedro ustamız liman ağzında yatak gemide olduğundan tez erişti.
bilinmez otlardan, derindeki köklerden ve dahi hayvan ödlerinden kardığı yakıları yaralara sürdüğünde ölünün dirildiğini gördük. Turgut Reis istemediği bir durumla karşılaştığında ya da karşılaşmayı düşündüğünde bizi öne koşar bilirsiniz. Aslında savaştan ıramak amacıyla yapar bunu. Biz böyle deyip övünmekteyiz. Yeğenini gerektiğince koruyamamış olmanın üzüncünü duyduğundan bizi yanına kattı da yolladı. Yoksa Aydın oğlumuzla Pedro ustamız yeterliydi. Daha bir nice savaş var orada. Haydi Aydın bu ödülü hak etti. Kurtardığı canın sağalmasını borçlandı. Bizim işimiz nedir dedik. Varın anlatın ki yeğenimizden hoşnutuz. Üzüncümüzden kendimiz varamamaktayız buyurdu. İşte öykümüz Barones Hatun.
Barones yerinde zıpladı, sarılıp öptü veliyi. Ağzınıza sağlık. Bizim için savaş korkunç bir şeydir. Oysa siz öylesine doğal anlatıyorsunuz ki yaşamın bir gereği gibi almak zorunlu.
Yaşamın bir gereğidir baronesim. Savaşsız yaşam dalında çürüyen meyve gibidir. Ne kendine yararı olur ne başkasına. Oysa savaş yaşamın anlamını verir. O yüzden büyütmeye gerek yoktur. Ama küçümsemeye de kalkılmamalı. Yaşam küçümsenmiş olur.
Sonra Aydın'a sarıldı baronez. Oğlumu size borçluyum yiğit savaşçı dedi. Borcumun ödenmesiz olduğunu bilirim.
Borçlu benim efendim dedi utançlı utançlı Aydın. Önümdeki 5 kişiyi zamanında aşamadığımdan baronumuz yaralandı.
Aydın'ın Don Pedro ağzıyla konuştuğu Fransızca kadınların yüreğini hoplatmaya yetti. Bir canı kurtarmışçasına değil yaralanmasına neden olmuşçasına üzünçlenmesi gözlerinde yaş oldu baronesin. Kucakladı sıkıca. 5 kişinin bir kişi tarafından aşılmasının ne olduğunu bilmez miyim sanırsın yavrum dedi. Savaşı bilmemekteysem hiç kavga görmedim sanma. Şimdi daha bir iyi anlamaktayım oğlumun yaşamının ne bağısına kurtarıldığını.
Onun yaraları tez sağıldı dedi boğa. Armando oğlumuz iple uğraştığından kendini koruyamamış. Ancak kralınız Korsika adasını yeğenimize borçlu olduğunu bilmekte.
Çok mu oldu yaralanalı?
Birkaç zaman var dedi solu. Yaralar sağılacak kadar.
Oh öyle ya, zamanın anlamı ne? Birden doğruldu. Don Pedro cübbesinin kollarını indirerek salon büyüklüğündeki oturma odasına giriyordu. Karşıladı. Efendimiz diye diz çöktü önünde. Neler borçlu olduğumu yeni anlattılar.
Güçlü dedi Don Pedro, yenecek. Belki biraz ayağı aksayacak, çok kötü kırıldığından. Ama eskisi ölçüsünde sağlıklı olacağı açık.
Sağ olun efendimiz dedi elini kapıp öperken baronez. Sonra bir genç kız çevikliğiyle doğrulara konuklarına şarap sundu. Uşakların yemek salonundaki görkemli masayı hazırladıklarını sezdiğinden yer gösterdi Pedro'ya. Sonra deminden beri gözlerindeki ışıltıların tümünü Aydın'ın üstünde yoğunlaştıran kızına Marie Claire diye buyurdu. Kurtarıcımıza şatomuzu gezdirsene. Marie Claire için için kaynayan bir pınar gibi yerinden aktı. Ardına takılan öteki kızlardan önce Aydın'ın koluna girerek kaldırdı. Aydın utançlı bakışlarıyla ustalarını aradı. Hiçbirini bulamayınca ilkin bir kaya gibi durdu. Sonra kendisiyle eğlendiklerinin bilincine vararak kızlar sürüsünün arasında erkek bir kaz fısıltısıyla yürüdü. 21. ayrımın sonu. Sayfa 325.